İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Aksu TV ve Kaçkar TV'den, aynı zamanda Adana Ceylan'dan CRT TV, Ankara Beypazarı'ndan Seylan TV, Sakarya'dan Kanal 54, Mardin'den Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Altay'la Gece Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda siz de merak ettiğiniz soruları ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine göndereceğiniz maillerle katılabilirsiniz. Konuklarım Oktay Babuna, Altuğ Berker, Serdar Dayanık hocalarım ve Beyza Hanım'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz
evet, diyorum. Evet, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Fosil konusuna Kur'an'da da dikkat çekiliyor. Darwinizmi yıkan en önemli delil, bilimsel delil, fosillerin olmasıdır. Yani çok net delildir inşallah. 300 milyon tane fosil var. Ve bunları hocamız dünya çapında deşifre etmişti. Şimdi birazdan göstereceğiz. Ama Kur'an'daki mucizelerden biri olarak inşallah Allah Kur'an'da fosilleşmeye de dikkat çekiyor. Bakın burada şimdi göreceğiz hep birlikte. Evet. Böyle çıkmadı. Şöyle yapalım. Büyüterek. Şimdi Allah bir ayette Kur'an'da şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki, bakın Allah bu altı çizili ifadeye dikkat edelim ayette, ister taş olun, ister demir, ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun, bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler, de ki sizi ilk defa yaratan İsra suresi 49-51. Ayetler. Şimdi bu ayette insanların ölü bedenlerinin taşlaşmasına ve demire dönüşmesine işaret edilmektedir. Biliyoruz ki fosiller geçmişten kalan canlıların taşlaşmış halleridir. Milyonlarca yıl öncesinden kalan. Canlılar öldükten sonra vücutları toprağın altında taşlaşarak fosiller halinde yıllarca korunabilir. Sözlüklerde fosil kelimesinin anlamı açıklanırken taşlaşmış canlı kalıntısı, taşıl gibi ifadelerle özellikle taşlaşmaya dikkat çekilmektedir. Bu biraz önce okuduğumuz ayette de ister taş olun, ister demir ifadesiyle aynı zamanda demire de dikkat çekilmektedir. Bilindiği gibi insan vücudunun demire ihtiyacı vardır. Ve fazlası karaciğerde depolanır. Fosilleşen canlılarda bulunan demir elementi de bozulmadan saklanır. Kur'an ayetleriyle insanların taşlaşarak fosillere ve demire dönüşeceğinin bildirilmesi bugün bilimsel olarak tasdik edilmiş bir gerçektir. Ayetlerin indirildiği dönemde arkeolojik, paleontolojik, jeolojik ya da astronomik incelemeler yapılmadığı gibi elektron mikroskopuyla elementlerin tespiti de mümkün değildi. Bu nedenle bu ayetlerde bildirilen gerçekler Kur'an'ın hak kitap olduğunu bir defa daha doğrulamaktadır. Hakikaten fosilleri biz yani insanlık son birkaç yüzyılda net olarak gördü inşallah. Taş, gerçekten taşlaşıyorlar bu üzerine oluşan çökeltilerle. İçlerine çeşitli elementler, demir gibi metal elementler de çöküyor. Hatta kendi vücutta bulunan element de burada anlatıldığı gibi birikerek taş ve demir karışımı bir yapı haline geliyor ve milyonlarca yıl korunuyor. Allah buna dikkat çekiyor. Bunun çok büyük önemi var inşallah. Bakın ahir zamanda Hazreti Mehdi döneminde fosillerle Darwinizm yerle bir edildi. Çünkü fosiller geçmişte canlıların nasıl ortaya çıktıklarını, değişip değişmediklerini gösteren tek kanıt. Yoksa biz geçmişten hangi canlılar yaşadığı, değişip değişmediklerini başka türlü bilemezdik. Allah bu kanıtlarla bize hiçbir şekilde evrimin olmadığını ve bütün canlıların Allah tarafından Allah'ın ol demesiyle birdenbire yaratıldığını, çünkü fosiller milyonlarca yıl önce birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Yani türler eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Bu bize hiçbir şekilde evrimin olmadığını, Darwinizmin geçersizliğini ve Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Şimdi bakın fosil örneklerine bakalım inşallah. Hocamız dünya çapında bunları deşifre etti. Burada bir çita kafatası görüyoruz. 7 milyon yıllık. 7.3 milyon yıllık. Bakın yandan görüntüsü, dişleri. Çok detaylı olarak. Tüm detayları da yakın çekimde görüyoruz. 7 milyon yıl önce taşlaşmış. Bakın günümüzdeki çıtadan en ufak bir farkı yok. Kafa yapısı, profili hepsi milimetrik olarak aynı. Yani hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteriyor. 25 milyon yıllık suikastlı böceği gördük. Bakın günümüzdeki hali değişmemiş. 84 milyon yıllık fok kafatasını görüyoruz. Bakın dişleri, kafatası çok detaylı olarak korunmuş. Biraz önce ayette bildirildiği gibi taşlaşmış. 84 milyon yıllık yandan görüntüsü. Günümüzdeki haliyle aynı. Yani hiçbir şekilde evrim geçirmediğini kanıtlıyor. Milyonlarca yıl önce nasılsa şimdi de aynı şekilde. En ufak bir değişiklik yok. Bakın balığa dikkat edelim şimdi. 95 milyon yıllık kılçıklı balık. Bütün detaylarını görüyoruz. Yüzgeçleri, kuyruğu, omurgası bakın kılçıklarıyla. Şekle dikkat edelim şimdi. Bakın günümüzdeki halinin aynısı. Bütün yapısı tamamıyla aynı. Yani evrim olmadığını kanıtlıyor. Darwinizmin yıkan bir delil daha. 50 milyon yıllık kara yemiş yaprağını görüyorsunuz. Fosilini. Bakın şekle dikkat edin. Aynı günümüzdeki haliyle. Milyonlarca yıl hiçbir değişikliğe uğramamış. Allah'ın yarattığını kanıtlayan 300 milyon delilden bir tanesi. 3 milyon yıllık deniz atını fosilini görüyoruz. Bakın dikkat edin şimdi şekline. Bakın günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Milyonlarca yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Bu da milyonlarca yıldır nesilden nesile aynı devam ettiğini, genetik bilginin hiçbir değişikliğe uğramadığını, yani evrim olmadığını kanıtlıyor. 74 milyon yıllık Asya siyah ayısı. Bakın bütün şekline bakın. Aynı günümüzdeki haliyle. Ayı hiçbir değişikliğe uğramamış. Milyonlarca yıl önce nasılsa şimdi de aynı. Bakın burada da dikkatli bakalım hatta. Kese örümceği bakın. 54 milyon yıllık. Bütün ayrıntıları, detayları korunmuş. Amber içerisindeki bir fosil. Bakın burada da görüyoruz net bir şekilde. Evet. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Hiçbir değişikliği uğramamış. Yani hiçbir evrim geçirmemiş hiçbir şekilde. Yaban domuzu kafatası. Bakın kafasının şekline de bakın. Dişleri. Üstten görünüşü kafatasının. Çaprazdan görünüşü. Bakın göz kısmını görüyorsunuz. Günümüzdekiyle en ufak bir fark yok. Tıpatıp aynısı. Dolayısıyla bu da Darwinizmi geçersiz kılıyor. 50 milyon yıllık lindera yaprağı. Bakın yaprağın şekline dikkat edelim şimdi. Damarlarını görüyoruz. Şeklini görüyoruz. Günümüzdeki haliyle hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Milyonlarca yıl boyunca. 50 milyon yıllık bakın çulluk sineği. Kanat yapısına dikkat edelim. Antenleri, gövdenin şekline, bacakları, bütün ayrıntıları korunmuş amber fosili içerisinde. Evet, günümüzdeki haliyle milimetresi milimetresine aynı. Bütün simetrisiyle, mükemmelliğiyle, kanat yapısıyla aynen korunmuş. 50 milyon yıllık yarasa fosili görüyoruz. Bakın. Tam 50 milyon yıllık. Günümüzdeki halinden hiçbir değişiklik yok. Bunların fosillerin günümüzdeki halinden en ufak bir farklılık göstermesi Darwinizmi kesin olarak geçersiz kılıyor. Çünkü Charles Darwin de demişti ki Darwinizm safsatasını ortaya attığında evrimin kanıtları sadece fosil kayıtlarında bulunabilir demişti. Ondan sonra kitabında ara geçiş formu yani evrimin kanıtı olması gereken türler var. İki tür arasında güya ara geçiş olacak onların iddiasına göre. Patolojik, asimetrik canlılar. Bunlardan hiç yok demişti Darwin. Yani bir iddia ortaya attım ama hiçbir kanıtı yok. Bunu mektuplarında da itiraf ediyor, kitabında da söylüyor. Günümüzde de 300 milyon fosil bunu kesin olarak ispatlıyor. Hocamız yaratılış atlasıyla dünya çapında yüz binlerce gönderilen yaratılış atlası ve hocamızın sitelerine giren yüz milyonlarca insan dünya çapındaki 73 dilden fazla dile çevrildi kitapları. Darwinizmin geçersizliği anlaşıldı dünya çapında. Fosiller de bunun çok net kanıtı. Ama bir mucize olarak da Kur'an'da Allah'ın dikkat çektiğini gördük fosillere. Çünkü fosilleri yaratan Allah, Kur'an'ın yaratan Allah. Bu tabii Kur'an'ın da
hak söz olduğunu ispatlayan, Allah'ın kitabı olduğunu ispatlayan delillerden yalnızca bir tanesi. Hocamızın da Kur'an Mucizeleri kitabına bakarlarsa, Kur'an Mucizeleri 1, 2 ve 3. ciltler harunyahya.org sitesinden daha detaylı bilgi alabilirler.
İnşallah.
İnşallah. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sitesinde güzel bir haber var. İslam birliğini işaret eden, bakın. Burası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini görüyoruz. Başbakanlık Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı. Alt taraftaki haber başlıklarına dikkat edelim. Kardeşlik ve sevgi ortamını yeniden inşa başyazıda. Yüce Allah, müminler, şeytandan Allah'a sığınırım, müminler ancak kardeştirler. Hucurat suresi 10. ayetiyle ırkları, coğrafyaları, dilleri, renkleri ve kültürleri ne olursa olsun bütün Müslümanların kardeş olduklarını belirtmiş. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Ali İmran 100. ayetiyle de müminleri birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırmış. Ayrılığa ve tefrikaya düşmenin yok oluşa sürükleyen bir ateş çukuru olduğuna işaret etmiştir. İşte çok güzel bir şekilde, değil mi, inşallah Müslümanların birlik olması gerektiği, Allah'ın emri olarak da bütün Müslümanların birleşmesi, yani İttihad-ı İslam'ın olmasının gerekliliği Diyanet İşleri Başkanlığımızın sitesinde de gayet güzel bir şekilde dile getirilmiş. Hocamız bunu yıllardır dile getiriyor. Üstad Said Nursi söylemiş, hadislerde biliyoruz. Mehdiyet döneminde yaşadığımız çok açık, Hazreti Mehdi çıktı ve İslam Birliği, Türk İslam Birliği oluşacak. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bunu güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Bir konudan bahsediyoruz hep. Hocamız maddenin gerçeğini anlatıyor. Maddenin gerçeğini okuyabilecekleri Hayalin Diğer Adı madde kitabı, Kule'deki Küçük Adam gibi kitaplarından hocamızın maddenin gerçeğiyle ilgili bilgi edinebilirler. Bunu dile getirirken tabii Kur'an'a dayalı olarak hocamız anlatmıştı. Biz de daha sonra anlattık. İnsanın Allah bir kader içinde yaratıyor insanı. Kur'an'da bu çok net olarak bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz her şeyi kader ile yarattık diye bildiriyor Allah. Ve Allah bu kader içerisinde, yani bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde, ki zaman bizim için var, Allah zamandan münezzeh, her şeyi olup bitirmiştir, sonsuz hayatımızı bizim. Biz tıpkı rüyada olduğu gibi Allah'ın yarattığı kaderi seyrederiz. Değil mi? Bunu teknik bir gerçek olarak da dile getirdik. Çünkü dışarıda ışık olmadığını, dışarıda renk olmadığını bugün bilim adamları söylüyor. Beynimize gelen elektrik sinyalleri beynimizdeki küçücük bir merkezde canlı, görüntülü bir dünyaya dönüşüyor. Ve insanın, Allah'ın kendi ruhundan üfürerek yarattığı ruhu insanın, bunları algı olarak algılıyor. Allah'ın yarattıklarını, ama madde var, ama maddenin aslında hiçbir zaman ulaşamayız. Şimdi önemli bir konu daha vardı burada. Hocamız şunu da vurgulamıştı. Tabii bu Kur'an dayanaklı olarak. Külli irade vardır. Allah'ın iradesi. Cüz'i irade de vardır, ama cüz'i irade külli iradenin içerisindedir. Allah her şeyi yaratıp bitirmiştir. Allah'ın iradesi mutlaktır inşallah. Bilim adamları önemli bir deney yaptılar. Kur'an'daki bu gerçekle çok mutabık olarak. Şimdi bunu izleyelim. My free will. Bakın diyor ki, bu çok önemli bir deney, yeni yayınlandı. Nature dergisinde yayınlandı. Yapan bilim adamları Avrupa'nın tanınmış merkezlerinden. Bern Bilim Araştırması Merkezi'nde bir deney yapıyorlar. Şimdi bu deneyin sonuçlarını göreceğiz hep birlikte. Bakın diyor ki burada, hür iradem bu tabağı seçip seçmeme karar verir diyor. Kendi isteğimle seçiyorum yani tabağı diyor. Ama diyor, bilimin hür irade konusunda bir sorunu var. Yani insanın isteyip karar vermesiyle ilgili bir sorun var diyor. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var diyor. Şimdi bunun ne olduğunu anlatacağız. Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin, yani sinir hücrelerinin ani bir akışı mı? Ya kim karar veriyor burada? Sinir hücreleri mi karar veriyorlar? Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum diyor. Şimdi bu deneyi anlatacak. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak diyor. Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olamadığım şuursuz gri madde mi? Karar kime ait? Bu deney bunu gösterecek. Deney çok basit. Bakın rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacak. Burada görüyorsunuz deneyi. Uyanık. Elindeki düğmelerden birisi de basacak. Karar da kendisine ait. Kendisi verecek. Bu arada özel bir alete yerleştiriliyor. Bu fonksiyonel MR cihazı denen bir alet. Beyinde bir aktivite olduğu zaman hangi bölgenin aktif olduğunu o sırada hangi sinir hücrelerinin uyarıldığını kesin olarak gösterilen çok ileri teknolojili bir cihazın içerisinde. Bilgisayarda düğmeye ne zaman bastığını kaydediyor zamanlama olarak. Çok kesin bir şekilde. Bakın deney sonuçlarını açıklıyor şimdi. Tam Kur'an'da bildirildiği gibi inşallah mutabık olarak diyor ki burada siz karar vermeden diyor bilim yapan bilim adamı deneyi 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz. Yani beyinde bir kişi şimdi karar veriyor. Bir düğmeye basıyor. Düğmeye basarken kendisi karar veriyor. Mesela diyelim ki sağ düğmeye basacak. Belirliyor bunu. Sağ düğmeye basıyor kendi isteğiyle. Basma anı bilgisayarda tespit ediliyor. Ve karar verdiği anda bastığı için zamanlama olarak üst üste hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Fakat fonksiyonel MR cihazı yani içine girdiği bu cihazda beyinde 6 saniye önce harekete geçildiği gösteriyor. Yani karar verdiği andan 6 saniye önce beyin harekete geçmiş, karar sonradan gelmiş oluyor. Bakın devam edelim. Evet, 6 saniye önce. Yani diyor bu denekte ben sağ elime düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi? Evet yani bu çok tanımış bir bilinen bir deney. Bu biraz ürkütücü diyor. Yani benim şuurlu kararım beyin aktiviteme göre ikinci planda kalıyor. Yani benim verdiğim karar diyor. Sonradan olan bir şey diyor. Evet. Profesör John Dylan Haynes de deney yapan kişi ve bu yayınlandı bu deney. Şuurlu kararınız çok sonra devreye giriyor diyor. Evet. Şimdi bu deney bakın yayınlandı. Nerede yayınlandı biliyor musunuz? Nature'den Neuroscience Nisan 13 2008'de yayınlandı. Evet John Dylan Haynes de bu deneyi gerçekleştiren kişilerden ekibin başında olan bir bilim adamı. Bu tabii bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Tabii bilimsel kanıtlara ihtiyacımız yok ama Kur'an'da bildirilen bir gerçek var. Bakın şimdi bir ayet okuyacağım inşallah. Bir kere Kur'an'da Allah bize her şeyi Allah'ın yaptığı gerçeğini bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Enfal suresi 17. ayet. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yani atmak bir fiil tabii. Bir şey attığı zaman bir insan kendi karar verdiğini düşünür. Kendi isteğiyle yaptığını değil mi? Özgür iradesiyle. Ama Allah bunun böyle olmadığını söylüyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yani bu eylemi yaratan benim diyor Allah. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yine İnsan suresi 30. ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani insanın bir şey dilemesi için, bir karar vermesi için mutlaka Allah'ın onu kaderde yaratmış olması, Allah'ın dilemiş olması gerekiyor. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir diğer ayette de Allah, oysa sizi de, yani insanı, sizi yapmakta olduklarınız da, yapmakta olduğunuz bütün eylemleri, fiilleri de Allah yaratmıştır diye buyuruyor. Saffat suresi 96. ayet. Bilimsel kanıtlarda bunu kanıtlamış oldu. Hakikaten 6 saniye önce beyinde harekete geçirilmiş olması, değil mi? Orada emri verenin Allah olduğunun göstergesi olmuş oluyor. Bakın denek de söyledi, bilim adamı da söyledi. Demek ki diyor, benim şuurlu kararım diyor, sonradan gelen bir şey diyor. Önce diyor, bir emir geliyor diyor Allah'tan, Allah'ın dilemesi işte o ayette bildirilen, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tabii ki bu kanıta ihtiyacımız yoktu ama bunlar hocamızın yıllardır anlattıklarının da birer kanıtı olmuş oluyor. Yani cüz'i irade var ama külli iradenin içerisinde Allah'ın iradesi esas, asıl, mutlak olan inşallah. İnsan da kendi isteğiyle Allah'ın iradesi içerisinde gerçekleştiriyor olayları. Bunlar da bilimsel bir güzellik olarak, kanıt olarak maşallah karşımıza çıktı inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Doktor hocam sen az önce demirden bahsettin. Kur'an'da da ayetlerde de geçiyor inşallah demirin özellikleri. Aslında daha da detaylı bazı ayetler daha var inşallah. İşte Hadid suresi var, sen de biliyorsun. Ben de bugün yine senin konuna paralel bir konuyu izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Ben de demirin bu sefer başka bir görevinden bahsedip oradaki iman hakikatine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü senin de dediğin gibi 20. ve 21. yüzyılda gelişen bilim evrimcilerin aleyhine oldu. Yani artık bütün dünya anladı ki yeryüzündeki ve gökyüzündeki ve ikisi arasındaki bütün canlılar tesadüfen olmamıştır. Hepsi Allah'ın bir yaratma sanatıdır. Çünkü her birinin sahip olduğu hakikaten çok kompleks, mükemmel mekanizmalar var. Bunları bilim adamları derinlemesine incelediklerinde ve bizlerle paylaştıklarında bunları gördük. Hocamız da Allah razı olsun yapmış olduğu çalışmalarla bunları gözler önüne serdi. Daha çok dikkat çekti. Yazmış olduğu çok sayıdaki kitabı, internet sitesi buna çok ciddi hizmet etti. Allah razı olsun ondan. Şimdi yine hocamızın eserlerinden bir alıntı yaptım. Onunla ilgili bir sunum yapalım izleyicilerimize. Şimdi demirin sadece bu senin bahsettiğin gibi taşlarda değil, insan hayatı için de çok önemli, çok temel bir görevi var. Demir molekülü işte bilindiği gibi solunum, işte fotosentez veya DNA'nın işte sentezlenmesi veya DNA'daki genlerin kontrol edilmesiyle ilgili biyolojik mekanizmalarda kullanılan önemli bir element. Tabii bu önemi yanı sıra kullanılan demirin, hücre içinde kullanılan demirin daima kontrol altında da tutulması gerekiyor. Kontrol altında tutulması için de son derece hassas dengeler hesap edilmiş. Yani eğer hücre içinde demir miktarı az olursa çok ciddi tahribatlar meydana geliyor insan vücudunda veya canlılarda. Biraz fazla olursa, yani ihtiyaçtan olması gerekenden biraz daha fazla olursa, bu sefer yine işte DNA'ya, RNA'ya veya proteinlere çok ciddi zararları olabiliyor. Ancak Yüce Rabbimiz öyle güzel hesap etmiş ki maşallah, çok güzel bir mekanizmayı almış, hücrenin içine koymuş. Proteinlere emretmiş ve inşallah demiş ki, inşallah şöyle buyurmuş, siz sizin göreviniz hücredeki demirin oranını takip edeceksiniz demiş inşallah. Şimdi öyle proteinler var ki bu proteinler alıyorlar demirleri, hem taşıyorlar hücreye, bununla kalmıyorlar, onun oranını, miktarını sürekli kontrol ediyorlar. Eğer biraz fazla olursa alıyorlar bunları, depoluyorlar. Şimdi tabii burada bahsettiğimiz şey gözle görülmeyen, mümkün değil. Yani son derece küçücük bir canlıdan bahsediyoruz. Aslında canlı bile değil ama bir mekanizmadan bahsediyoruz. Tabii buna çok dikkat etmek lazım. Yani konuştuğumuz şey böyle aklı, şuuru olan bir varlık değil. Ama yaptığı şeyler son derece şuurlu.
Evet.
Bu çok önemli. Şimdi hücrenin içinde tabii demir bir risk olarak duruyor. Fakat hücrenin içindeki risklerin dışında bir de dışarıdan da bir takım riskler, saldırılar olabiliyor hücreye. İşte ultraviyole mesela çok ciddi zararlı etkileri olabiliyor. Veya zararlı gazlar olabilir. İşte bunun gibi oksijenin açığa çıkardığı serbest radikaller mesela hücre için çok ciddi risk taşıyan elementler. İşte zehirli gazlar, ağır metaller, çokça zararlı maddeler var hücreyi dışarıdan tehdit eden. Ama yine Yüce Rabbimiz inşallah hücreyi hem içeriden hem de dışarıdan koruyan çok güzel, çok kompleks mekanizmalar yaratmış. Bu sayede ne hücrenin içinde ne de dışında bir tehlike meydana gelmiyor. Şimdi bu kontrolün nasıl gerçekleştiğine bakalım. Şimdi senin bu ekrana yansıttığın görüntüler bahsettiğimiz hücre içindeki demirin kontrolünü, taşınmasını ve depolanmasını yapan proteinler bunlar. Zaten şekli ve görüntüsü bile zaten son derece güzel, estetik ve mucizevi. Şu aşağıda gördüğünüz kesit ise o ortasında bir depo var onun. O merkezde demir depolanıyor, fazla demir depolanıyor.
İçi oyuk yani.
İçi oyuk, evet, evet. Yani bildiğiniz, evet, bildiğiniz, evet, depo gibi.
Ama bu protein yapısında.
Tabii. O demiri alıyor, fazla demiri, bir takım kimyasal reaksiyonlardan geçirip onun içinde bekletiyor. Sen burada duracaksın, hücrenin sana ihtiyacı yok, fazlasın. Eğer hücrenin içinde gezersen hücreye zarar verirsin. Dolayısıyla hücre nerede? Mesela insan vücudunda, değil mi? 100 trilyon hücre var. Bize zarar vereceğini biliyor bu protein, fazla demiri. Yani bu bilgiye sahip. Ve bizi koruyor. Yani Allah'ın koruma sıfatının, koruyan sıfatının aslında çok güzel bir tecellisi bir nevi inşallah bu. Bu proteinleri bilim adamları bulduklarında işte bazı isimler vermişler. 3 çeşit protein var bu görevi yapan. Yani demiri, fazla demiri işte taşıyan, depolayan. İşte birine feritin demişler. Biliyorsunuz demirin işte ferdir şeyi, kimyasal ismi. Oradan geliyor. Diğerine bakterioferitin ismi verilmiş. Diğerine de DPS proteinleri ismi verilmiş. Aşağıda görüyorsunuz zaten o proteinleri.
Yani bakterilerde de bulunan protein, evet, taşıma üniteleri.
Evet. Şimdi bunlar, bu proteinler her biri aşağı yukarı tespit ettikleri fazla demirin aşağı yukarı 2000-3000 atom molekülünü saklayabiliyorlar kendi depolarında. Tabii bu muazzam bir rakam. Yani 2-3 bin demir atomunu alıp saklayabilmesi o küçücük mekanda, bu da çok büyük bir mucize. Yani bu da başlı başına çok büyük bir mucize inşallah. Şimdi tabii biraz bu işin, tabii anlattığımız konu biraz teknik bir konu ama fazla tekniğe girmeden anlatıyorum. Şimdi asıl inananlara inşallah düşen burada biraz derin düşünmek, yani tefekkür etmektir. O da şöyle olur inşallah. Şimdi öncelikle bu bahsettiğimiz proteinler dediğimiz gibi gözle görülemeyecek kadar küçük organik bileşikler. Şimdi bir kere bunların hücre içinde olması başlı başına bir mucize. Bununla beraber gereken, yani hücre için gerekli olan demir miktarını adeta biliyor olması. Mesela bu da başlı başına bir mucize. Evet. Çok net biliyor. Yani sen fazlasın, gel. Sen evet azsın, şimdi ben depomdan sana biraz daha demir vereyim. Hücre sağlıklı olsun demesi, yani çok net biliyor oldu anlamına
muazzam
geliyor.
Muazzam bir akıl var.
Ya, evet. Şimdi akıl var ama şuur yok. Ama çok şuurlu bir davranış var. Ve proteinler bunu, yani bütün proteinler böyle, yaratıldıkları ilk günden beri yapıyorlar. İstisnasız. Dolayısıyla bu kompleks sistemler içinde gerçekleşen bu olağanüstü faaliyetleri çok iyi anlamak lazım. Yani böyle günlük hayatın işte ne bileyim akışına kendini kaptırmak, ne bileyim işte işiyle ilgili bir takım sorunlara kendini kaptırmak, bunlar çok güzel olmayabilir. Yani çok olağanüstü şeyler var. Mesela nereye baksak Allah'ın yaratma sıfatını, sanatını görüyoruz. Evet. Şimdi kendi içimize baktık. Bugün mesela bizi oluşturan hücrelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Bir tanesinin içindeki sadece bir tane proteinden bahsediyoruz. Orada ne kadar büyük olağanüstü bir durum var. Bunu fark edip bizi yaratan Yüce Rabbimizi çok iyi anlayıp takdir edip tespit etmemiz gerekir. Bunun için iman hakikatleri çok önemli inşallah. Çünkü nereye baksak bir olağanüstülük, bir mucize var. Şimdi tabii diğer bir ana konu da hücrenin bir mucizevi bir yapısı olduğu tartışmasız. Yani şuuru olmayan, aklı olmayan yapıların son derece şuurlu davranması sadece Allah'ın yaratmasıyla olur. Bu çok açık. Şimdi evrimciler diyor ki ilk hücre son derece ilkel dünya şartlarında işte bir çamur gibi bir sıvının içinde kendi kendine oluşmaya başladı. Aminoasitler birleşti, protein, sonra da hücre oldu diye böyle bir masal anlattılar. Aşağı yukarı 150 yıldır bu masalı tüm dünyadaki insanlara anlattılar. Ama Allah razı olsun, hocamız bu yüzyılda bu konuya el koydu inşallah. Ve dedi ki hayır, yeryüzündeki bütün canlıları Allah yaratmıştır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yalan söylüyorsunuz. bundan böyle ben varım, ben yalan söylemenize müsaade etmeyeceğim dedi ve çalışmalarıyla da bunu ispat etti.
İnşallah.
Yani eserleri, değil mi, internet siteleri, belgeseller, videolar, konferanslarla,
evet,
bunu ispat etti. Artık evrimciler sus pus oldu. Konuşamadı. Hatta hocamızla bir araya bile, sen daha iyi biliyorsun, programlara çıktın, gelemiyorlar bu konuyla ilgili.
Arazi.
Görüşme. Evet, hocamızın tabiriyle arazideler inşallah. Şimdi bu kadar kompleks bir yapının biz sadece çok küçük bir parçacığını anlattık hücreyle ilgili. Bir küçücük bir proteinden bahsettik. Böyle bir yapının hele hele ilkel ortamda oluşması mümkün değildir. Niye? İlkel ortam dediğiniz, yani hayali ilkel ortam evrimcilerin iddia ettiği. Bu ortamda bir kere güneş ışını var, ultraviyole var. Bilim şimdi ultraviyolenin zaten hücreye zarar verdiğini ispat etmiş durumda. Çok ağır metaller var, gazlar var. Yani bu mümkün değil. Mümkün olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek çok büyük bir yalandır. Dolayısıyla inşallah yeryüzündeki hiçbir canlı bir tesadüfün eseri değildir. Kademe kademe bir gelişimin eseri değildir. Yani yeryüzünde evrimin yaşanması kesinlikle ve kesinlikle imkansızdır. İşte iman hakikatleri bize bunu gösteriyor. İnşallah.
Maşallah.
Şimdi bu konuyla ilgili bir ayet var inşallah. Onu okuyacağım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudret altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Yani inşallah Allah her şeyi kontrol edendir. Yani yaratır ve kontrol edendir. Yaratma işini yönetendir.
İnşallah.
Bunun dışında bize böyle evrim, tesadüf, kademeyle oldu yalanlarını artık anlatmasınlar. Ki nitekim abiden sonra, hocamızdan sonra inşallah bundan vazgeçtiler. Tüm kainatı ve canlı cansız varlıkları Allah yaratmıştır. Ve onu ayakta tutan da inşallah odur.
İnşallah.
İnşallah. Allah razı olsun hakikaten hocamızdan. Biz de hiç bilmiyorduk bu gerçekleri. Onun vesilesiyle kitaplarından okuyarak öğrendik. Hı-hı. Yani bu Darwinizmin ne kadar büyük bir safsatı olduğu, nasıl insanlık tarihinin en büyük sahtekarlığı oldu. Yani tam bir safsatı. Yani çocukların bile inanmayacağı kadar böyle garip, mantık dışı yalanları koskoca adamlar söyleyip kitaplar yazıyorlar bununla ilgili. Ama kitabın köşesinde de itiraf ediyor kendisi neden imkansız olduğunu. Yani hepsi mutlaka kitabın içinde söylüyor. Bu da tabii şunu gösteriyor. Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Herkes vicdanen Allah'ın yarattığını bilir. Yani çocukken insan, değil mi, çok net, açık. Yani bu görüntü, bu sistem, mutlaka bir yaratıcısı var bunun. Zaten kendin yokken var olduğunu, değil mi? Her insan bilir bunu, yokken var edildiğini. Dolayısıyla yaratıldığını ve bu sistemin de bir yaratıcısı olduğunu. Yani bilimsel delillere de ihtiyaç yok. Bilim adamı genetik bilmek gerekmiyor Allah'ın varlığını kavrayabilmek için. Bilirse tabii daha çok imanı artar inşallah. Ki bilim ona yarıyor. Ondan dolayı farz bilimle ilgilenmek inşallah. Fakat bunlara ihtiyaç da yok. Yani bir tek görüntü Allah'ın yarattığını çok net olarak kanıtlıyor. Ve Kur'an'da bildirilen gerçekleri de bakın. Kur'an'da çok mucizeler var hakikaten. Bilim de teker teker ispatlıyor. Bu deneyde olduğu gibi, değil mi? Allah eylemleri kendisinin yarattığını bildiriyor. Bakıyorsunuz beyinde 6 saniye önce harekete geçilmiş. Sonra karar verme geliyor. Bu bir bilimsel delil. Ama tabii biz Kur'an'ı esas alırız. Kur'an'da zaten bildiriyor Allah, değil mi? Bir kader üzere her şeyin Allah tarafından yaratıldığını, bu tıpkı bir film şeridi gibi geçen gün anlatmıştık böyle. Filmin başı vardır, sonu vardır, ortası vardır. Filmi seyreden bir insan bunu teker teker seyrederek ilerler filmin içerisinde. Ama bunu ne ileri ne geri alabilir, değil mi? Filmle birlikte. Fakat yaratıcısı Allah inşallah filmin başını, sonunu, ortasını hepsini aynı anda görür. Tek bir anda görür ve bitirmiştir inşallah. Yani dolayısıyla hocamız şunu da söylemişti. Allah için bir sürpriz haşa bilmemek yoktur. Yani insan bir karar verecek haşa Allah onu bilmeyecek şeklinde olmaz inşallah. Allah bir kader üzere yaratmıştır ve bitirmiştir.
Maşallah.
Bilimsel delillerde zaten bunun böyle olduğunu göstermiş oluyor inşallah. Kur'an'da bildirilen bir gerçek.
İnşallah.
Evet, maşallah. Buyurun Altı Hocam.
Estağfurullah hocam. O kadar yüzyıllarca, 150 yıldır büyük bir kandırmaca var. Serdar Hocam'ın bahsettiği. Bu böyle ufak bir olay değil. Dünya çapında bazı kişilerin belli organizasyonlar sonucu ayarladığı ve Allah'a varlığını inkar etme felsefesini oluşturmak için ortaya konan özel bir gayret sonucu, özel bir organizasyon sonucu yapılmış bir fikir akımı. Darwinizm, materyalizm, ateizm, bunlar dünyada belli odakları, belli grupların ortaya koyduğu, dünyaya sunduğu fikir akımları. Amacı da Allah'ı inkar etme felsefesi, o değil. Şimdi hocamız Allah'ın izniyle maşallah aslan gibi çıkınca ve bu fikir sistemlerini yerle bir edince şimdi hiç söyleyebilecekleri bir şey kalmadı. Bakın hocamızın 300'e yakın eseri var. 72 dile çevrilmiş. Değil mi? Evet. 45 bin sayfanın üzerinde. Maşallah. Ama buna maşallah karşılık bir paragraf cevap yok. Nasıl olsun? Yani hak ve doğru olanı hocamız anlatıyor bilimsel evet delillerle birlikte. Karşı taraf fikren mağlup olmuş durumda. Ve iki kelam edebilecek sözleri, yazabilecek bir paragrafları yok. Bitmiş durumdalar. Yani ne yapacaklar? Yani bunları kendilerince bir önüne geçmeleri gerekiyor kendi akıllarınca. O zaman başka yollara tevessül ediyorlar. O fikren karşı gelemedikleri için iftira edip, değil mi? Aleyhte kampanyalar hazırlayıp, işte belli malum basın çevrelerince, belli bazı kesimlerde veyahut işte hukuki bazı konularda iftiralarla, yalanlarla, şunlarla bunlarla halkın gözünde farklı bir şeye büründürmeye çalışıyorlar. Bu gerçekleri örtmek için gayeleri o, ama bu gerçekler örtülemez. Allah'ın izniyle dünyanın her yerinde bir geçen sene 100 milyon üzerinde kitabı bilgisayardan hocamızın kitaplarını indirmişler insanlar. Değil mi? Ücretsiz internette de. Bu ne demek? Değil mi? Bilgisayarda internet var artık. Bir tuşa basıyorlar. Hocamızın bütün eserleriyle karşı karşıya geliyorlar. Bunun önüne geçilebilecek bir durum değil. Ama onlar fikren karşıya gelemediği için mecburen böyle kendilerince gayrimeşru yollara giriyorlar. Hocamıza iftiralar atıyorlar. Bilim Araştırma Vakfı 3000'in üzerinde bilimsel konferans yapmış bir vakıf. Hocamızın Fahri Başkanlığı'nı yürüttüğü vakıf. İşte doktor hocam Endonezya'dan Amerika'ya, dünyanın her yerine dolaşıp yüzlerce konferans vermiş bir arkadaşımız. Serdar hocam hakeza öyle. Birçok doktor ve bu işin uzmanı arkadaşlarımız, binlerce konferans verildi. Bunların önüne geçemedikleri için iftiralara, hem vakıf olarak hem hocamızın bizzat şahsı iftiralara maruz kalıyor. Bunun sonucunda tabii belli davalar açılıyor. İşte olmadık şeyler, biz burada mesela herkesin önünde konuştuklarımız belli. Ama mesela çete suçlamasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu oluşturan, bunu yapan belli şahıslar. Ama hukuk tabii her şeyi, iddiaları incelemekle şey. Mesela Cumhuriyet Savcısı, bizim Bilim Araştırma Vakfı davamızda biliyorsunuz birçok yönden ana dava Yargıtay'ca, verilen mahkemenin kararı Yargıtay'ca bozuldu birçok yönden hatalı bulunarak. En önemli konu Cumhuriyet Savcısı zikretti. Dedi ki bir kere emniyet ifadeleri dedi. Ben de vardım o davanın içinde, yargılanıyordum. Bizim de ifadelerimiz, ifade alınmadı tabii, yani işkence sonucu o zamanki emniyette 99 yılında organize suçlar şubesinde özel oluşturulmuş ifadeler ve avukat olmadan, yanında avukat olmadan özel oluşturulmuş ifadeler sonucu ifadeler oluşturularak mahkemeye getirildi. Şimdi bu ifadeleri savcılık makamı bizzat kendisi iddia makamı olarak mahkemenin sonunda kendi mütalaasında bizzat şöyle değerlendiriyor. Diyor ki bakın Cumhuk'un 148'e 4. maddesi gereğince bu ifadeler bir kere geçersizdir diyor. Şöyle açıklıyor. Sanıkların poliste müdafi, yani avukat hazır olmadan verdikleri ve mahkemede bu ifadenin işkence altında alındığından bahisle kabul etmedikleri emniyet ifadelerinden başka mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır diyor. Bir yargılama yapılıyor. Bizim davamız 400 klasörden oluşuyor. 400 klasörün, yanlış hatırlamıyorsam 300, yani 400 klasör belki daha da fazla olabilir. 399'unda bizim lehimize olan deliller var. Bir klasörde de iddialar var. Yani o mevzul miktarda lehimizde delil var. Ama iddiaları destekleyen tek bir tane bile delil yok. İşte Sayın Savcı bunu bahsediyor. Hiçbir delil yok diyor. sadece emniyetteki ifadeler var diyor. Onlar da avukat yanında alınmamış. Ayrıca da işkenceyle alındığı söyleniyor. Dolayısıyla diyor bu işkenceler, bu ifadeler geçersizdir. Hükme esas alınamaz diyor. Şöyle diyor, devam ediyor. Üstelik diyor bu kararı da mahkemeye siz verdiniz diyor. Bir ara kararla diyor. Mesela evet. Biz bir talepte bulunmuştuk. Demiştik ki bu emniyet ifadeleri geçersizdir hukuken. Çünkü ceza muhakemeleri kanunu söylüyor 148. maddede. Yanında avukat olmadan alınan ifadeler geçersizdir hukuken. Hem böyle dedik hem de işkence sonucu olduğu için mahkeme kararında bunu dayanak yapamaz. Yapamayacağı için de o ifadeleri alsın, bir kenara ayırsın, dosyadan çıkarsın diye talebimiz var mahkemeye dedik. Bu talebe cevap verdi mahkeme. Dedi ki, işte savcı onu söylüyor kendi mütalasında. Mahkeme diyor, 29 Şubat 2008'li tarihli ara kararının 5. bendinde yasak usullerle alınan ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği CUMHUK'un 148. maddesinden anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delilleri dosyadan çıkartılması şeklinde talebin reddine karar verdi diyor. Ne diyor? Kendisi yasak usullerle alınan ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği kanundan belli diyor zaten. Anlaşıldı. Bu mahkemenin kendi sözü. İşte Sayın Savcı da son mütalasında mahkemeye, mütalasını verirken mahkemeye kendi kararını hatırlatıyor. Evet. Siz zaten böyle demiştiniz diyor. Yani emniyet ifadelerinin geçersizliğini kendiniz bizzat söylemiştiniz diyor. Daha sonra bunun ayrı iki tane daha delili var. Mahkemenin kanunen geçersiz olduğunu, mahkemenin kendisinin kabul ettiğini. Mahkeme BAV davasındaki emniyet ifadelerinin geçersizliği ile ilgili iki tane ifadeyi, emniyet ifadesini okutmuyor. Birisi Serdar Hocam'ın ifadeyle ilgili. Serdar Dayanık Hocam aynı davanın paralelinde beraber aynı iddialar, aynı şeyle yargılanmıştı. Onunla ilgili diyor ki, bakın mahkeme 3 Temmuz 2006 tarihli mahkeme celsesinde Serdar Dayanık hakkında verilen ara karar. Müdafi huzurunda alınmadığı için polisteki ifadesi okunmadı. Mahkeme emniyet ifadelerinin avukat yanında alınmadığı için okumuyor. Yani geçerli kabul etmiyor. O yüzden okumuyor.
Evet.
Aynı şekilde 29 Şubat 2008'li, pardon onu yukarıda okudum, 23-10-2005 tarihli mahkeme celsesinde Nuri Özbudak hakkında verilen ara kararı var. Orada da diyor ki, sanığa soruşturma aşamasındaki savunması müdafi avukat huzurunda alınmadığından CMK'ya göre okunmadı. Mahkeme emniyete alınan ifadeleri okumuyor mahkemede bile. Çünkü ceza muhakemeleri kanuna göre alınmamış bir ifadeler diyor. Yani hukuka uygun değil diye kendi karar vermiş, söylemiş. Yani 3 tane, 3 ayrı celsede mahkeme kendisi emniyet ifadelerinin geçersiz olacağını bizzat kendisi kabul etmiş ve ona göre ara kararlar vermiş. Ancak Sayın Cumhuriyet Savcısı da bunu belirtiyor. O yüzden hukuken geçersizdir diyor bu ifadeler. Dolayısıyla kararda dayanak olarak kullanılamaz diyor. Ancak tabii mahkememizde verilen ve Yargıtay'ca bozulan ceza kararının tek dayanağı da bu kanunen geçersiz emniyet ifadeleri oldu. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Tabii kanun, biz mahkemelerin kararlarına saygılıyız.
Tabii aleyhte tek bir delil yok. Yani emniyet ifadelerinin dışında aleyhte tek bir delil yok dosyada. Tamamen savunma delilleri oluşturuyor değil mi? 400 klasörlük dosyanın tamamını savunmanın delilleri oluşturuyor.
Evet. İki ayrı dosya var biliyorsunuz.
Evet.
Bir işte Altı Hocam'ın anlattığı ana dava, yani Sayın Hocamızın ve diğer Altun'un ve arkadaşların yargılandığı. Bir de daha sonra işte zaman aşımı farkı olduğundan dolayı ikinci bir dosyayla aynı dava, aynı mahkemede, aynı huzurda. Yani benim ve işte benle beraber yine 4 arkadaşın daha yargılandığı bir dava. İki dosyaya bakıyorsunuz, ikisindeki de iddialar aynı. Sözde şahitler, tanıklar aynı.
Müştekiler
aynı. Şikayetler, müştekiler aynı. Hepsi aynı, her şey aynı. Suçlamalar, iftiralar hepsi aynı. Fakat bizim davada beraat kararı var ve bu kesinleşti dava. Ama hocamızın yargılandığı aynı iddialarla dolu iddianamedeki dava da böyle bir karar çıkmadı. Takdir mahkememizin inşallah.
İnşallah. Bir ayette Allah, biliyorsunuz önce şunu anlatalım. Ebced hesapları var. Arapçada her harfin bir karşılığı var. Bu Kur'an'dan önce de o dönemin edebiyatçıların da hatta değil mi Arap kültüründe kullanılan bir yöntem olarak vardı. Arapçadaki harflerin bir karşılığı vardır, sayısal değeri. Ve bunu toplayarak cümle içerisinde topladığınız zaman bir değer çıkar. Bundan ebced hesabı yapılır. Kur'an'da da hakikaten Allah'ın bir mucizesi olarak bazı ayetlerde önemli olaylara işaret eden, günümüze bakan ebced hesapları olduğunu görüyoruz. Şimdi bir ayette Allah, Ali İmran suresi 39. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah şöyle buyuruyor. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayan bölümü. Bu bölüme baktığımız zaman, ki burada Hazreti İsa'ya dikkat çekiliyor. Ve Allah sana Yahya'yı müjdeler diyor. Değil mi? Hazreti İsa'ya bir müjde olarak Yahya ismini veriyor. Yahya peygamberin de adını veriyor orada inşallah. Bu ifadenin ebcedi 1986 yılını vermektedir. Yani günümüze bakan bir ebced hesabı olduğunu görüyoruz. 1986 yılı çünkü Hazreti Mehdi'nin faaliyette olduğu, ahir zamana bakan bir tarih. O mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan bir kelimeyi İsa'yı doğrulayan efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir. Bu okuduğumuz bölüm işte Hazreti İsa'ya bir müjde olarak Yahya'nın olduğunu bildiriyor Allah. Ve ebced hesabı 1986 çıkıyor. Şimdi Allah tabii elçilerinden dilediğine gayb bilgisi veriyor. Gayb bilgisi yani bilinmeyen, görünmeyen, sadece Allah'ın bilebildiği bilgiler. Fakat Allah dilediği zaman elçilerinden seçtiklerine bu bilgiyi verebiliyor. Ben şimdi bunlarla ilgili bazı ayetler okuyacağım. Yine şeytandan Allah'a sığınırım. Tabii bu demin okuduğum, biraz önce okuduğum ayette Allah Hazreti Zekeriya'ya doğmamış çocuğunun ileride peygamber ve salih bir mümin olacağını bildirmiştir. Yani gaybi geleceğe yönelik bir bilgi var burada Allah'ın bildirdiği. O bakımdan. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Özür dilerim. O gaybı bilendir. Gaybı Allah bilir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz, onu muttali kılmaz. Ancak diyor Allah, elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Yani elçilerinden seçtiklerini Allah, dilerse geleceğe yönelik bilgiler verebiliyor. Gayb tabii geçmiş de olur, sadece gelecek değil. Geçmişte de insanın bilmediği bilgileri Allah bildirebilir. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Ali İmran suresi 179. Ali İmran suresinin 44. ayette bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz. Sadece Allah'ın bildirmesiyle insan, ki elçilerinden diledikleri hariç Allah'ın gayb haberlerini bilebilirler. Yine Hud suresi 49. ayette bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret, şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerindendir. Yine Yusuf suresi 102. ayette bu sana ey Muhammed vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ahir zamana yönelik hadisler var. Birer birer oldu hepsi. Değil mi? Çok net ileriye yönelik, geleceğe yönelik yani gayb haberleri Allah'ın bildirmesiyle hepsi aynen söylendiği şekilde gerçekleşti. Yani ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin çıkışını müjdeliyor. Oldu. Hazreti Mehdi'nin çıktığını görüyoruz çok net olarak inşallah anlıyoruz. Hazreti İsa'nın çıktığını anlıyoruz inşallah. Bunlar tabii gayb haberleri peygamberimize bildirdiği Allah'ın. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim. Allah yine burada Hazreti İsa yoluyla inşallah İsmi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisi olduğunu bildiriyor. Hazreti İsa'nın. Allah Hazreti Zekeriya'yı biraz önce gördük. Doğmadan önce Hazreti Yahya hakkında haber verdiği gibi peygamberimize de sallallahu aleyhi ve selleme de Hazreti Mehdi hakkında çok detaylı bilgiler vermiştir. Hakikaten Hazreti Mehdi'nin çıkışı, çıkışının alametleri, 150'den fazla alamet gerçekleşti. Bütün fiziksel özellikleri, hangi soydan geldiği, peygamberimizin soyundan olduğu, bütün özellikler, ahir zamanın özellikleri bildirilmiş ve
aynen bildirildiği şekilde de gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ayetin ebcedi de 1986 tarihi de Hazreti Mehdi'nin çıkış dönemine bakması itibarıyla son derece manidar inşallah. Yani biraz önce gördük inşallah. Allah bu ayette tekrar okuyayım. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan bir kelimeyi İsa'yı doğrulayan. Bu bölümün 1986 yılını veriyor maşallah.
Maşallah. Nasıl yapalım mı? Arap verelim yoksa?
Evet. İki dakikamız kalmış.
Şey, Cübbeli'den okuyabiliriz öyle vakit varsa eğer.
Evet.
Okuyalım size. Tamam. Peki. Doktor hocam siz oradan. Hanımefendi okuyabilir belki.
Evet. Buyurun. Siz şey... Peki ben okuyayım. Murtaza Koca Hisarlı Amasya. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir yıldız çıkacak. 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızı. Ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki birkaç yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Murtaza Lakha, Tyrell Basmevi, Londra 1993. Bu olayın zamanımızda aynısıyla olmasının dünya çapında çok büyük bir olay olarak bütün medyada duyurulması gerekiyordu. Demek birçok kişiyi bu olay rahatsız etti ki güya konuyu kapatmak istiyorlar. Bunlar boşa çabalar. Allah'ın kaderini hiç kimse durduramaz. Allah doğruların yardımcısı olsun. Selamlar. İnşallah.
Evet.
Tamam. Kısa bir aradan sonra yayınımıza tekrardan devam edeceğiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz size bırakıyorum Aktör Hocam.
Estağfurullah. Hazreti Mehdi 1400 senedir ve daha öncesinden yıldır gelişi beklenen kutlu şahıs Allah'ın izniyle geldi. Çünkü bütün alametler de gerçekleşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin çok özelliklerini bildiriyor hadisleriyle inşallah hadislerinde. Şimdi onlara bakalım inşallah. Yena Biyul Mevedde sayfa 477'de ki peygamberimizin hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan da öyle yararlanırlar. Yani bulut olduğu halde güneşten yararlanma devam ediyor. Güneşi görülmediği halde. Tabi burada işare olarak Hazreti Mehdi Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu bir dönem var. Hadislerden bunu anlıyoruz. Faaliyetlerinde hatta bu 30-40 yıllık bir dönem tanınmayacak inşallah ama faaliyette olacak. Alenen faaliyette olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak. Tıpkı güneşin faydasının devam etmesi gibi. Bilinmediği halde ama bu özellikleriyle insanları aydınlatacak. Onların kalplerini Allah'a ve Kur'an'a ısındıracaktır. Bunu anlıyoruz hadislerin inşallah.
Evet.
Bir diğer hadisinde yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaynağı da El Havilil Fetava sayfa 67-68 Rahbabi Kıyamet Alametleri sayfa 162-163'te şöyle diyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. Yani Hazreti Mehdi'nin sevgisi insanlar arasında sevgi ve şefkatin yaşanmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek, El-Kavl-i Muhtazar sayfa 24, Şaban Döyen Mehdi ve Deccal sayfa 194-195. Şimdi bu hadislerle de Hazreti Mehdi öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, öyle bir dönem olduğu, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacağı ama Hazreti Mehdi ile birlikte, zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir. Yani çok güzel özelliklerin ortaya çıkmasına Hazreti Mehdi vesile olacaktır. İmanıyla, güzel ahlakıyla, ilmiyle, sevecenliğiyle, merhametiyle inşallah.
İnşallah. İnsanların güzel yönlerinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Hidayetlerine vesile olarak inşallah.
İnşallah. Doktor hocam, bende de iki tane benzer konuyla ilgili hadis var. Onları paylaşayım ben de izleyicilerimizle. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşayacağı dönemin, ahir zamanın en hayırlı kişisi olacağı, çok kutlu bir şahsı olacağı yönünde hadislerden birkaç tanesi var bende de. Şöyle buyruluyor. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. Hazreti Mehdi'den bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır o kişi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Kitabul Burhan fi Alametil Mehdi ile Ahir Zaman sayfa 57'den alıntı. Yine bir tane daha var. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. El Kavlül Muhtazar fi Alametil Mehdil Muntazar sayfa 27. Yani biz şunu anlıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zamanın en hayırlı insanı olacak inşallah. En güzel ahlaklı, en güzel tavırlı, Allah'tan en çok korkan ve Allah'ı en çok seven çok mübarek bir insan olacağını anlıyoruz. Maşallah. Bu açıklamalardan inşallah. Bir diğer alıntımda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üslubu ve tavrını anlatıyor. Bakalım Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üslubu ve tavrına. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. İkdut Durar sayfa 156, Biharül Envar cilt 53 sayfa 36 ve 280. Buradan da şu anlaşılıyor. Demek ki inşallah hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi, son derece içten bir üslup kullanacağını anlıyoruz. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın samimiyetini vesile ederek ve inşallah hadi sıfatını da tecelli ettirerek insanların hidayetine vesile olmasını sağlayacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde insanlar halis bir kalple, yani daha önce bir peygamberimiz döneminde böyle bir durum var. İnsanlar o dönemde halis bir kalple Allah'a iman edecekler inşallah. Ve imanı zayıf olanlar da Hazreti Mehdi'nin yapmış olduğu çalışmalar, faaliyetler neticesinde imanlarını tekrardan güçlendirip tekrardan kazandıracaklar. Zayıf imanları güçlenecek inşallah Hazreti Mehdi vesilesiyle.
İnşallah.
Ve inşallah bu dikkat ederseniz hadiste samimiyete çok dikkat çekilmiş. Burada özellikle samimiyete dikkat çekiliyor. Bunun nedenlerinden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde insanlar birbirlerine olan samimiyetini, yani gerçek samimiyeti yitirmiş olacaklar. Merhametten uzaklaşmış olacaklar. Genelde samimiyetten uzak bir tavır içerisinde olacaklar. Bundan anlaşılıyor. Hatta iman eden kişilerin bile kendi aralarında kendi kalplerinin dağınık olacağından bahsediyor. Ama inşallah Hazreti Mehdi'nin gelişiyle, zuhuruyla iman edenlerin ve imanı zayıf olanların tatmin bulacağı, mutmain olacağı ve çok son derece güvenlikli bir ortam içerisinde yaşayacağına dikkat çekiyor inşallah bu hadiste.
Evet inşallah. Hazreti Mehdi'nin başka özellikleri de var. Onlardan birini Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak. Ve planlarını kendilerine söyleyecek. Bakın haber alması çok kuvvetli oluyor. İstihbaratı çok kuvvetli oluyor Hazreti Mehdi'nin.
Evet.
Kimse ondan gizli yapılmış bir toplantı, bir şey olmuyor anlaşılan. Hazreti Mehdi hepsini biliyor ve kendilerini de söylüyor. Bunları yaptınız, bunları yaptınız diye güçlü bir haber alması var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. Kaynak İrşad Şeyh Müfit sayfa 365-366. İnşallah insanları yüzlerinden tanıma, Bakın ne diyor? Dost ve düşmanı tanıyacak diyor. Yüzlerindeki ifade, konuşma biçimi, Allah'ın izniyle Kur'an ayeti var peygamberimize hitap eden. Muhammed suresi 30. ayette şöyle, şeytandan Allah'a sınırım. Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Münafıklardan bahsediyor Cenab-ı Allah. Böylelikle onları simalarından, yüzlerinden tanırsın. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah amellerinizi bilir. Peygamber Efendimiz münafıkları hem yüzlerinden tanıyor, hem de konuşma üsluplarından, konuşma şekillerinden, bozuk konuşmalarından anlıyor, teşhis ediyor münafıkları. İşte Peygamber Efendimiz'deki bu özellik Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'de de tecelli ediyor. O da kim dost, kim düşman yüzünden ve konuşmalarından anlayabiliyor maşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın uzun ömürlü olacağına dair hadis var inşallah. Şöyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olan uzun ömürlülük de vardır. Maşallah uzun ömürlü olacağı, Hazreti Nuh gibi, Hazreti Adem gibi inşallah uzun ömürlü olacağı söyleniyor.
Maşallah.
Ve inşallah ileri yaşlarında da genç gözükeceğini inşallah, uzun yıllar sıhhatli, güçlü olarak ve genç bir şekilde yaşayacağına işaret edilmiş inşallah.
İnşallah.
Allah'ın ayette buyurduğu hani gizli toplantılarının bilineceği ve bizim orada elçilerimiz var dediği Hızır'a ve Mehdi'ye de bakıyor olabilir mi? Yoksa hani iki yanında yazılı olan melekler?
Melekler evet. Melekler var ama Allah fısıldaşan her iki kişiden üçüncüsü Allah'tır diyor. Yani bir kere hiç kimse şunu unutmasın ki gizli diye bir şey olmaz. Çünkü evet. Allah her şeye şahit ve biliyor. Mutlaka bakın iki kişiden üçüncüsü Allah'tır diyor. Üç kişiden dördüncüsü Allah'tır diyor. Dolayısıyla o anlamda ki bunun, insanların bulunduğu ortamlarda melekler var, cinler var. Sadece biz görmüyoruz inşallah. Ama Allah var her şeyden önemlisi ve Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.
Maşallah. Evet.
İnşallah.
Gizlinin de gizlisini bilir diyor evet. Allah. Meallen şey, Cenab-ı Allah şeytanın Allah'ını. Evet. Kalplerinde olanı her şeyi incisine kadar şah damarına yakınım diyor inşallah.
Tabii.
İnsana kendisi kendi şah damarı kendi içinde ama Allah daha yakın.
Daha yakın.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de böyle. Mesela Peygamberimizden gizli sizin dediğiniz gibi faaliyet yapıyorlar. Allah hemen haber veriyor Peygamberimiz. Peygamberimiz de uyarıyor onları böyle yapmayın diyorlar. Mesela bu çok defalarca olmuştur. Münafıklar ve müşrikler bayağı bir korkmuşlardır yani bu evet. şeyden. Ondan sonra büyük ölçüde azaldı. Yani mesela değil mi? Bu tür olaylar çok fazla var. Peygamberimizin hepsinden haberi oluyor. Yüce Rabbimiz bildiriyor ona.
Evet. Şey tabii. Hazreti Mehdi döneminde de o şekilde. Yani Mehdi'nin evet. münafıklar güya haberinin olmadığını zannediyorlar. Ama bakın Peygamberimiz gibi bildiriyor hadiste. Mehdi'nin haberi var. O yaptıkları o fısıldaşmalardan, o toplantılardan. Evet. Çünkü Hazreti Mehdi'ye düşmanlığı fıskı ve isyanı diyor Allah ayette aynı zamanda inşallah. Onu planlıyorlar. Küfrün önünde gelenleriyle, en azılarla böyle. Ama Mehdi'nin haberi oluyor işte onlardan.
İnşallah.
Onlar zannediyor ki onlar bilmiyor.
Evet, inşallah. Evet. Tabii inşallah ayrı zamanda Yüce Rabbimiz Mehdi'nin yardımcısı inşallah. Yani ona yardım i̇nşallah. Ediyor yani o manada. Evet. Her yönden yardım ediyor. Allah elhamdülillah, Allah çok şükür. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Onlar bir tuzak kurdular diyor. Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor.
Maşallah.
Yani inşallah hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem Hazreti Mehdi'ye inşallah tuzak kurmak mümkün değil. Yani böyle maşallah. Bir konu yok. Allah ona müsaade etmiyor. Yani inşallah kurulan bütün tuzakları Allah bozduğunu ve bozacağını vaat ediyor.
Kafalarına
yani.
Geçiyor inşallah.
Tabii inşallah. Yani tuzak olur, suikast olur, iftira olur. Mesela kötü bir söz olur. Bunların hepsinin önüne geçiyor. Allah müsaade etmiyor bunlara. Mutlaka mesela hak geldi diyor değil mi? Batıl zahil oldu diyor. Ahir zamanda da inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla inşallah ve Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya gelişiyle hak ortaya çıkacak inşallah ve batıl zahil olacak inşallah. Yok
İnşallah.
Olacak.
Başka bir ayette de sabrederseniz onların tuzakları size zarar vermez.
Maşallah. Evet. Maşallah. İnşallah, maşallah. Maşallah. Tam maşallah. O şekilde tabii. Yani tuzak, hocamız şunu demişti, tuzaklar bozulmuş olarak kurulur. Yani küfrün kurduğu tuzaklar bozulmuş olarak yaratılmıştır. Mutlaka kafalarına geçer. Yani Allah şunu söylüyor, bakın bu bir sır Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım. And olsun ben galip geleceğim, elçilerim de diyor.
İnşallah.
Yani Müslümanların mutlak bir zaferi var. Bunu kimse engelleyemez.
küfrün tuzakları, münafıkların tuzakları, Allah hepsini bunların başına geçiriyor zaten inşallah. O da, ama tabii ki böyle Allah'ın adetullahında mücadeleli oluyor tabii inşallah. Yani o güzelliği, şanı, şerefi olmuş oluyor. Müslümanların böyle iftiralar atılıyor, hapis olabiliyor, işte mahkemeler oluyor, başka şeyler oluyor ama Allah mutlaka samimi olanlarını, salih olan kullarını galip getiriyor. Bu Allah'ın adetullahında olan bir şey inşallah. Ki bir de ayrıca Hazreti Mehdi vesilesiyle de aynı zamanda İslam'ı bütün dünyaya hakim kılıyor. Yani bu insanlık tarihinde olmayan bir şekilde oluyor. Yani Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemlerinde var ama hiç olmadığı şekilde olacak Mehdiyet'te. Çünkü dünyanın nüfusunu düşündüğümüzde, değil mi? İletişim araçlarını, dünya çapındaki bu ilerlemeyi, yani tarih boyunca şu an İslam hiç olmadığı bir biçimiyle, şekliyle ayrı zamanda ve son kez ve bir kere hakim olacak inşallah.
İnşallah Hazreti Mehdi ahir zamanda müjdelenmiş. Değil mi? Yüzlerce hadisle ve 150'ye yakın alamette çıkmış durumda inşallah.
İnşallah.
Üstad Hazretleri de Hazreti Mehdi'den çok bahsediyor. Kendisinin onun öncüsü olduğunu, o büyük kumandanın bir neferi olduğunu, ona zemin hazırlayan bir kişi olduğunu çalışmalarıyla ve Hazreti Mehdi'yi beklediğini, geldiğinde de kendisinin kabirde olacağını ve Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin inşallah o dönemde hakim olacağını,
İnşallah.
Zaman genişlerse hakim olacağını bildirmiş. Yüzlerce anlatımda inşallah. Bir alıntısını okuyacağım üstadın. Hazreti Mehdi'nin böyle kıştan sonra baharın gelmesi nasıl bir zarurettir. Değil mi? Kış sonra bahar gelir. Bu Allah'ın sünnetullah, adetullah, yani bir kanunudur. Kıştan sonra mutlaka bahar gelir. Aynı şekilde o benzetmeyi yapıyor üstad. Ve Mehdi'nin gelmesi kıştan sonra bahara benzetiyor ve bu Allah'ın adetullahıdır diyor. Onunla ilgili bir alıntı okuyacağım üstattan. Şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri Mektubat sayfa 425'te. Cenab-ı Hak kemali rahmetinden, Allah üstün rahmetinden şeriat-ı İslamiyet'in, İslam'ın güzel ahlakının edebiyetine bir eser-i himayet olarak her bir fesadlı ümmet zamanında, yani ahir zamanda çok büyük bir fesat var şu an, bozgunculuk var. Değil mi? Müslümanlar şehit ediliyor. Birçok hakkına tecavüz ediliyor Müslümanların. Böyle bir Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da ve birçok daha başka örneklerini de görüyoruz yani inşallah. Böyle bir fesat, böyle bir ümmetin, Müslümanların fesata uğradığı bir zamanda bir muslih, ıslah eden kişi veya bir müceddit, dini yenileyen bir müceddit veya bir halife-i zişan, şanlı bir halife veya bir kutbu azam, büyük bir kutup veya bir mürşid-i ekmel, mükemmel bir mürşid veya bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Daha önce de her 100 senede bir müceddit gelir. Hadis-i şerife binaen ve üstad da onu söylüyor. Kendisi de 13. asrın müceddididir.
Evet.
Ondan önce bir evvelki müceddit 12. asrın hicri Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Her yüzyılda böyle bir müceddidliğini yenileyen bir mürşidin gelmesi göndermiş diyor Cenab-ı Allah. Bu Allah'ın bir rahmeti, nimeti olarak muhakkak bir zat gönderiyor diyor Cenab-ı Allah. Şimdi diyor ki bu fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Bu insanlar o zamanın oluşan bozgunculuğunu yok etmeye çalışmışlar, ıslah etmişler. Ve milleti de ıslah etmişler diyor. Dini Ahmediye'yi inşallah Allah'ın dinini aleyhissalatü vesselam muhafaza etmişler. Madem adeti öyle cereyan ediyor, bu Allah'ın adetidir diyor. Yani bir sosyolojik kanunudur Allah'ın izniyle diyor. Madem adeti öyle cereyan ediyor, yani bu zatlar vesilesiyle kötülükleri engellemiştir diyor üstad. İnsanları hidayete erdirmiştir. Madem bu Allah'ın kanunudur, bu kanun ahir zamanda da geçerlidir diyor üstad inşallah. Ve şöyle devam ediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, yani ahir zamanda en şiddetli fitnelerin yaşandığı zamanda, yani günümüz. Elbette en büyük bir müçtehit, ihtiyaç gerektiğinde ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderi. Hem en büyük bir müceddit, dini açıklayan büyük alim. Hem hakim, hem mehdi, Mehdi'nin vasıflarını sayıyor. Üstad, yani ihtiyat edecek diyor, yani mezhep sahibi olacak diyor. Bir mezhebe tabi olmayacak, mezhep sahibi olan bir en büyük bir müçtehit olacak diyor. Dini esas kendi haline döndüren müceddit olacak diyor. Hakim olacak, yani adaleti dağıtan kişi olacak diyor. Hem Mehdi hidayete vesile olacak, hem mürşit doğru yolu gösteren kişi olacak. Hem Kutbu Azam, yani en büyük yol gösterici inşallah, olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek diyor. Yani ahir zamanda, daha evvel de geçen yüzyıllarda da böyle yapmıştır Cenab-ı Allah diyor ve bu adetidir diyor. Ahir zamanın bu en büyük fitnesinde diyor inşallah, bu zamanımızı söylüyor şu an yaşadığımız zamanda, vasıflarını saydığı Mehdi bir nurlu bir kişiyi gönderecek diyor. Nurlu bir zatı, bir şahsı, üstad dikkat ederseniz şahsı manevi demiyor. Bir nurlu bir kişiyi gönderecek. Zatı nuraniyi gönderecek diyor. Bir manevi şahıstan bahsetmiyor. Tek bir kişiden bahsediyor inşallah. O zat da, yani o kişi Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olacak. Onun ailesinden olacak, onun torunu olacak Allah'ın izniyle. Dikkat edersek yine şahsı maneviden bir bahis yok. Çünkü soydan aileden, bir şahsı manevi soydan aileden olmaz. Ancak bir kişi soydan aileden olabilir. Üstad soydan bahsetmezdi o zaman. Değil mi? Peygamber Efendimiz soyundan bahsetmezdi, evet. Ama bahsediyor ve Peygamber Efendimiz'in soyundan olacağını, seyit olacağını söylüyor inşallah. İnşallah bu kanun olduğunu devam ediyor. Allah Allah şöyle anlatıyor. Allah diyor bir dakika zarfında, devam ediyor üstad. Cenab-ı Allah bir dakika içinde beyne semavel arz alemini, yani yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşalttığı gibi diyor. Yani hakikaten mesela biz şu anlarda çok yağmurları yaşıyoruz. Bir anda değil mi? Normal 30'un üstündeki dereceli bir havada, açık güneşli. Bir anda aniden yağmurlar geliyor, sağanak yağış oluyor, gidiyor. Yani Allah bunu yapmaya muktedir. Bir dakikada bulutları getirip yağmuru yağdırmaya, bir anda havayı, atmosferi değiştirmeye muktedir. Ve yazın diyor, bir saatte kış fırtınasını icat eden, var eden Kadir-i Zülcelal, her şeye muktedir olan Yüce Allah. Mehdi ile de alemi İslam'ın, İslam aleminin, İslam dünyasının zulümatını dağıtabilir. Yani onun, İslam aleminin üzerine çöken zulmün karanlığı Mehdi ile dağıtabilir diyor. Nasıl diyor, yazın bir anda bir saatte fırtınaları dindiriyor diyor. Değil mi? Aynı şekilde bir dakikada bulutları getiriyor Cenab-ı Allah, bütün atmosferi değiştiriyor diyor. Aynı şekilde de dünyanın sosyal atmosferini, o zulüm içinde olan İslam dünyasını Hazreti Mehdi ile de değiştirecek diyor inşallah. Ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Allah bunu vaat etmiştir diyor. Ve mutlaka bu vaadi yerine getirecektir diyor. Kudreti ilahiye noktasından bakılsa, burada üstad her zaman söylemediği bir önemli bir nokta diyor. Bazı inanmayanlara yönelik, yani Peygamber Efendimiz'in hadisleri tecelli etmesine rağmen Mehdi gelmeyecek diye kendi şahsi kafasından olan fikriyle ortaya çıkanlar oluyor.
Evet.
Ortaya çıkanlar oluyor. Şimdi hocamız burada hep bir kere delilleriyle konuşuyor mutlaka. Kur'an ayetleri, Peygamber Efendimiz'in hadisleri, Üstad Bediüzzaman'ın anlatımları, büyük tarikat şeyhlerinin anlatımları, değil mi? Daha evvelki müceddidlerin anlatımları, hepsinin alıntıları ve delilleriyle birlikte Hazreti Mehdi'nin geleceğini ispat ediyor. Ama karşılığında gelmeyecektir diyenlerin en ufak bir delili yok. Kendi haleti rüyesi veyahut istediği, öyle arzu ettiğinden öyle boş bir konuşma yapıyor yani. Yalandan, yanlıştan bir konuşma yapmış oluyor. Evet. Şimdi Üstad Hazretleri yine bunun bir sosyal kanun olduğunu söylüyor. Fakat şöyle bir ekleme yapmış. Bakın diyor ki, kudreti ilahiye noktasından bakılsa, Allah'ın kudreti noktasından, gücü noktasından bakılsa gayet kolaydır diyor bunu. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yani Allah'ın yaratış hikmetleri, yarattığı sebepler göz önünde bulundurulursa, yine o kadar makul ve vukuya layıktır. Çok kolaydır diyor Allah ve makuldür diyor. Eğer diyor, bakın, muhbir-i sadıktan rivayet olmazsa, yani Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'yi müjdelememiş, bahsetmemiş olsa dahi diyor, yine öyle olması, herhalde öyle olması lazım gelecektir diyor. Çünkü Allah'ın kanunu böyle diyor. Bakın, ve olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder. söylememiş de olsa Peygamber Efendimiz diyor, Allah'ın kanunu gereği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi mutlaka gerçekleşecek diyor.
Evet, inşallah.
Evet, yani bütün şeyi onu anlatıyorsa bu bir kanundur diyor. Her 100 senede bir, her ümmetin fesada uğradığı zamanda mutlaka bir mübarek zatı göndermiştir diyor. Bunlar mürşit olmuştur, müceddit olmuştur diyor. Bu Allah'ın kanunundadır diyor. O yüzden şimdi vaat etmiştir diyor. Mutlaka Hazreti Mehdi'yi ahir zamanın bu kötü fesat döneminde, şu an yaşadığımız döneminde mutlaka gönderecektir diyor. Eğer Peygamber Efendimiz'den hadis olmamış olsa, Hazreti Mehdi'ye yönelik olmamış olsa bile diyor, gelmesi yine gerekir diyor Hazreti Mehdi'nin diyor. Bu Allah'ın adetidir çünkü diyor inşallah.
Maşallah, evet. Yani çok net bir cevap var değil mi bu?
Tabii.
Gelmeyecek diyenlere, şahsı manevidir diyenlere. Değil mi inşallah? Evet. Üstad artık o kadar çok sayıda Altı Hocam da, hocamız zaten çok uzun zamandır delilleriyle açıklıyor. Yani yüzlerce delili var. Buna rağmen artık anlamamak olmaz yani. Bu artık farklı bir anlamı olur bunun.
Tabii. Evet. Yani samimiyetle bakıldığında anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Zaten evet. İslam kaynakları açık. Bir de olaylarla örtüşmüş. Biz yani elimizde 150 tane delil var. Çıkmış. Değil mi? Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri belirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hacda kan akıtılacak diyor. 1400 sene olmamış. Tam Hicri 1400. Tam Hicri. Mehdi'nin çıkış tarihi olan 1979-80'de olmuş. Evet. Yani mucize. İşte mucize, peygamberin mucizesi gerçekleşiyor. Ayrı zamanla ilgili. İran-Irak savaşı olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı bir Hicri 1400'de oluyor. Afganistan işgal edilecek diyor. İşgal ediliyor. Ramazan'da 2 sene üst üste ay ve güneş tutulmalar olacak diyor. 81-82'de onlar oluyor. Böyle 150 tane hadis olaylarıyla vuku buluyor. Yani artık hayata geçmiş oluyor. Artık bunun inanılmayacak bir yönü yok. Yani böyle fikren buna karşı çıkılacak bir şey yok. Çünkü cereyan etmiş, olmuş. Peygamber Efendimiz söylemiş, 1400 sene var. Aynısı olmuş. O çıktığında Mehdi'yi bekleyin diyor.
İnşallah.
Bu kadar açık ve net. Ama bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz de üstada karşı hüsnü zan ettiklerinden dolayı Mehdiyet konusunu tamamen karıştırmışlar. Algılamaları yanılmış bir kısmını. Bir kısmı biliyor, özellikle Üstad Hazretlerini görmüş büyük abiler. Bunu çok net iyi biliyorlar. Yani mesela Seyit Salih Özcan hocamız geldi. Burada hocamızın misafiri oldu. Kendi anlatımları var uzun yıllardan beri. Üstad'ın kendisini bizzat söylediğini, hatta kafasına vurarak diye anlatıyor. Ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama sen göreceksin demiş Keçeli diye. Başına vurmuş mesela. Salih Özcan abi. Evet. Açıkça söylemiş. Büyük abiler, üstadı görmüş büyük abiler bu gerçekleri iyi biliyorlar. Ama sonradan oluşmuş, belki taassuptan, belki sevgiden, artık yanlış düşünmeye gitmiş sevgiden dolayı Mehdiyet'in yanlış algılanması olmuş bazı nur talebesi kardeşlerimizde. O yüzden sık sık bu konunun üstünde hocamız durduruyor ve sorular da soruluyor hatta nur talebesi kardeşlerimize üstadın kendi alıntılarından. Bir tane okumak istiyorum. Eseri, Üstad'ın eseri Sikke-i Tasdiki Gaybi sayfa 172'de. Şöyle diyor Üstad Hazretleri. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Aslında bunu açıklamaya da gerek yok. Yani bir şey söylemeye, sormaya da gerek yok. Gerçekten o kadar sarih bir anlatım ki. Yani bunu zaten risalelere aşina olan nur talebesi kardeşlerimiz bunu objektif olarak okuduğunda birisinin ona izah etmesine gerek yok. Yani hemen anlar yani ne dediğini. Yani Mehdi ve şakirtleri gelecek diyor. Ben de kabrimde olacağım o sırada, seyredeceğim diyor. Onlar o daireyi genişletecek. O çiçekler, ektiğimiz çiçekler sümbüllenecek. Ya bunun kelimelerle telaffuzuna da gerek yok ama
anlamayacak hiçbir şey yok yani.
Yok,
çok açık.
Tabii. Evet. Fakat yine de bir soralım o nurcu, nur talebesi kardeşlerimize. Ta ahir zamanda derken hangi zamanı kastediyor? Uzak bir zamanı kastettiği açık değil mi ta derken?
Geniş.
Ahir zamanda, bu zaman. Hayatın geniş dairesi derken hangi hayatın hangi dairesi, ne zamanı kastediyor? Değil mi? Hocamız dün de izah etti. Daha evvel de izah etmişti. Mesela Üstad'ın devrinde bir tane devlet radyosu vardı. Şimdi binlerce radyo var. Yani yüzlerce televizyon kanalı var. internet var, değil mi? Bütün kitle iletişim araçları bu zaman, hayatın geniş dairesi bu zaman. O zaman dar dairesiydi.
Evet.
Değil mi? O zaman ne, hangi zamanı kastediyor? İşte soralım onlara. Asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakitleri diyor. Değil mi? Mehdi ve talebeleri dediğine göre bir şahsı manevi midir bu? Soruyorum Nur Talebesi kardeşlerimize. Şahsı maneviye Üstad Mehdi ve talebeleri der mi? Şahsı manevinin talebesi olur mu? Olmaz. Değil mi? Demek ki Mehdi ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izni gelir, o daireyi genişlendirir. Bizler de kalbimizde. Peki soruyorum tekrar. Mehdi ve şakitleri geldiğinde Üstad nerede olacak? Cevabı kendisi veriyor. Kabrimde olacağım diyor Üstad. Gayet sarih bir şekilde yani ifade etmiş
olacağını söylüyor. Evet.
Tabii.
Bir asır sonra gelecek o zat.
O kim? Bu hakikatten anlaşılıyor ki yine Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9. Sonra gelecek o mübarek zat. Şimdi sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Yani yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak. Sonra gelecek bir kişi var. Kimdir bu kişi? Değil mi? O mübarek zattan kasıt kimdir? Öyle bir mübarek zat Hazreti Mehdi olduğu belli. Ve ne zaman gelecek Hazreti Mehdi? Üstad cevap soruyorum Üstad'ın talebesi kardeşlerimize. Sonra gelecek diyor cevap olarak Üstad. Değil mi? Ne zaman gelecek o mübarek zat? Sonra gelecek. Yani kendisinden sonra. Yani şimdi inşallah. Kendisinde çünkü 13. asrın müceddidiydi. Şimdi 14. asırdayız Hicri inşallah.
İnşallah.
Başka bir alıntı okuyayım. Şualar sayfa 590. Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Şimdi üstadın kaç vazifesi vardı? Veyahut üstad kaç vazifeyi icra etti? Soruyorum. Çok vazifesi var diyor üstad. Bir tek iman çalışması yaptı Allah'ın izniyle. Onu da belli bir yönüyle yaptı. Bakın diyor ki üstad, siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi diyor. Üstad siyaset alemine girmiş midir? Soruyorum Nur Talebesi kardeşlerim. Üstad eûzu billahi mine şeytani ve siyaseti diye kendi sözü var. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Mübarek. Siyasete hiç ilgilenmemiş. Yani sosyal konuları bir yıllar boyu, uzun yıllar boyu sormuyormuş bile ne oldu, ne bitti diye. Yani. Ancak ihtilal olacağı yakın zamanlarda böyle haberlere kulak vermiş ondan sonra. Tamamen münzevi bir hayatta. O da gözlem altında yani. Oturduğu evlerde de gözlem altında olmuş. Kısıtlı talebeleriyle birlikte belli imanın belli bir yönüyü de yazarak, Risale-i Nur'u yazarak ondan sonra bir yazma çalışması ve tebliğ çalışması yapmış. Bir yön imani çalışma yapmış. O da bir yönüyle yapmış. Soruyorum, saltanat aleminde üstadın vazifesi olmuş mudur? Değil mi? Saltanat demek yani sultan saltanat var yani bir hem hakimiyet var, hem hakimiyetin getirdiği güç var ve o gücü de hayır yönünde kullanma var. O saltanatla Üstad Hazretleri ulaşmış mıdır? Ulaşmamıştır. Yani gönlümüzün sultanıdır. Değil mi? Yani Allah'ın izniyle, evet, Allah'ın güzel inşallah, vazifeli bir elçisidir. İnşallah. Ama dünya üstündeki saltanat ayrı bir saltanattır. O Hazreti Mehdi'de cereyan edecektir inşallah. Çünkü Hazreti İslam Birliği'ni, Türk İslam Birliği'ni kurmasına vesile olacaktır ve başına manevi lider olacaktır onun. İşte o saltanat olur Allah'ın izniyle. Başka bir alıntısını okuyorum. Emirdağ-ı Laikası sayfa 337'de. Birincisi, Mehdi'nin vazifelerini tarif ediyor Üstad. Üç vazifesi vardır diyor. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, tesiriyle, bilimin ve felsefenin etkisiyle maddiyun, yani maddecilik, yani materyalizm ve tabiyun, yani tabiatçılık inancı, yani Darwinizm, beşer içinde intişar etmesiyle, yani insanlığın içinde yayılmasıyla, her şeyden evvel, bakın diğer vazifelerinden de önce olduğunu anlaşılıyor, hocamız izah etmişti bunları, her şeyden evvel felsefeyi ve maddi yön fikrini, yani maddeci düşünceyi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Bakın, şimdi bir kere Üstad zamanında materyalizm, Darwinizm tam susmuş mudur? Nur Talebesi kardeşlerimize soruyorum.
Evet.
Susmamıştır. 1960'da vefat etti Üstad Hazretleri. 60'tan sonra 68 gençliği, 70 akımları, materyalizm, sol, Darwinizm çok çok daha artarak devam etti. Ta ki 80'li yıllarda hocamızın ilmi çalışmalarıyla Darwinizmi, materyalizmi yok etmeye başlayan çalışmalarından sonra ancak şimdi Darwinistler sesini çıkaramaz hale geldiler Allah'ın izniyle. Dolayısıyla üstad fen ve felsefeyi bilimle karşılık vermiş midir bu açıklamalara? Yani materyalizme ve darwinizme bilimsel açıklamalar yapmış mıdır? Çünkü fen ve felsefenin etkisiyle diyor. Onun susması için yine fen ve felsefeyle karşılık vermek gerekiyor. Değil mi? Bilimsel eserler yazmış mıdır? Değil mi? Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Yani materyalizm, maddecilik nasıl yok edilir? Ancak bilimsel eser ve onun geçersizliğini ortaya koyabilirsiniz.
Evet.
Üstad Hazretleri bilimsel eserler yazmış mıdır? Maddi ünit tabiin felsefesini, materyalizmi çekerse. Yazmamıştır. Çok mübarek bir imani çalışma yapmıştır ama bir yönlü olmuştur o. Yani geniş kapsamlı bir çalışma inşallah Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi yapacaktır. İnşallah daha başka sorularımız da olur Nur Talebesi kardeşlerimize. Diğer programlarımızda tekrar devam ederiz inşallah.
İnşallah. Bir iman hakikati anlatalım mı o zaman inşallah?
Çok iyi olur.
Çok iyi olur.
Şimdi iman hakikatleri tabii Allah'ın büyüklüğünü, kudretini göstermesi açısından önemli. Hocamızın da çok üzerinde durduğu iman hakikatlerine yönelik kitapları var. Mesela daha detaylı bilgi için harunyahya.org sitesinden Düşünen İnsanlar, Karıncadaki Mucize, Fotosentez Mucizesi, Protein Mucizesi gibi çok sayıda iman hakikatlerine yönelik kitapları var. Daha detaylı bilgi alabilirler. Şimdi burada bir böcek görüyoruz. Bu böceğin adı bombardıman böceği. Böcek hakikaten bombardıman yapıyor. Bakın. Şimdi çok büyük bir mucize olarak. Burada görüyorsunuz bir püskürttüğü bir şey var. Bunu avlanmada kullanıyor. Yani hem düşmanlarını şaşırtmada ve caydırmada kullandığı bir silah. Bir silaha sahip bu böcek. Bu silahın da ne olduğunu görelim şimdi. Şimdi burada böceğin bir çizelgesini görüyorsunuz burada. Vücudunda iki tane çok önemli kimyasal barındırıyor. Biri bunların adı bir tanesi hidrokinon denen bir kimyasal. Diğeri hidrojen peroksit. Fakat bunları iki ayrı bölmede biriktiriyor. Şundan dolayı bu iki kimyasal bir araya geldiği zaman son derece tehlikeli bir silah haline geliyor. Zararsız olması için tabii ki önce iki ayrı bölmede bunları ayrı olarak tutuyor. Bir tehlikeyle karşılaştığı zaman bakın burada görüyorsunuz bir diğer bölme var. Buraya patlama odası deniyor. Bu patlama odasının içerisinde bu iki kimyasalı birleştiriyor. İki kimyasal birleştiği zaman da ayrıca hidrojen peroksit ve hidrokinon birleştiği zaman ayrıca peroksidaz denen bir enzimin yardımıyla bu bir katalizör oluyor. Bir reaksiyonu hızlandıran bir özelliği var. Son derece yüksek ısıda 100 derecelik ısıda kaynar bir gaz oluşturuyor ve bunu dışarıya püskürtüyor.
Kinon.
Evet. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bir böcekten bahsediyoruz burada. Böyle kimyasalların var olduğunu bu böcek bilebilir mi? Ya da hangi kimyasalın hangi kimyasalla birleştiğinde nasıl bir reaksiyon olacağını böceğin bilmesine imkan var mı?
Yok.
Tabii ki yok. Bunu yani bırakın böceği. Ancak kimyagerler yani kimya konusunda uzmanlık yapmış bilim adamları bilebilirler. Onlar da gördükten sonra ancak böyle bir şeyin var olduğunu farkına varabilirler.
Bir de ayrı bölmedeler. Şimdi onlar kimyasal tepkimeye girdikleri için su ve kinon açığa çıkıyor. Şimdi onlar aynı bölmede olsa kendi kendine öldürecek.
Tabii.
Ayrı bölmede olmaları da çok güzel.
Sonuç şeyi ekarte ediyor saldıranı.
Evet. Hücum. Yakıyor.
Evet. Ya burada bakın aynı zamanda ısı izolasyonu var. 100 dereceye ulaştığı için bu sı ve iki kimyasal bir araya geldiği zaman bu böceği anında öldürecek bir şey olmuş oluyor. Fakat ısı izolasyonuyla patlama odasında ve bu püskürttüğü kanalcıktaki ısı izolasyonu kendisine zarar vermesini engelliyor. Ya bakın kaç tane iman hakikati var arka arkaya. Böyle kimyasalların varlığının bilinmesi, bu kimyasalların formülünü bilmesi gerekiyor. Ve bunu kendi vücudunda üretmesi gerekiyor. Yani formülünü bilmek de yetmez.
Yani hangi profesör kimi? Gibi laboratuvar kurmuş gibi içinde iki ayrı laboratuvar. Orada gaz çalışmaları yapıyor. O iki sonra zehirlisini bulur gibi üçüncüsünü de birleştiriyor. Yani değil mi? Evet. Bir profesör olsa bunu ancak bu kadar yapamaz bile yani neredeyse.
Sistemi de çok
patlatır çünkü o şeyi koruyamaz
tabii,
da.
Tabii. Hangi kimyager böyle kimyasalları vücudunda üretebilir? O da ayrı bir konu. Ya üretemez zaten. Böyle bir şey olmaz. Yani insan üstü aklından çok daha üstün bir akıl var orada. Onları zarar vermeyecek şekilde özel bölmelerde birleştiriyor. Orada da zarar vermeyecek sistemler yaratılmış. Zaten var olması gerekiyor önceden. Yaratılmış olması gerekiyor yani Allah tarafından. Ve bunu da düşmanı etkisiz hale getiriyor. İşte bu bize değil mi? Sonsuz akıl, sonsuz güç, sonsuz sanat sahibi Yüce Rabbimizin yarattığını kanıtlayan çok önemli delillerden bir tanesi. Ve sonsuz sayıda delil var inşallah. Allah'ın yarattığının delilleri sonsuzdur inşallah. Allah her şeyi yaratan ve ona yapısını veren, bu güzel özel yapısını veren Allah'tır inşallah. Dolayısıyla tabii bu Allah'ın büyüklüğünü gösterirken aynı zamanda bu Darwinizm'in ne kadar saçma sapan, akla ziyan bir saçmalık olduğunu, bir pagan dini olduğunu ortaya koyuyor. Yani tesadüfün, yani bunların tesadüfen olduğunu söylemek insanın ya akli melekelerinde bir şey olabilir, ona diyeceğimiz yok. O öyleyse bir insan zaten sorumlu olmaz. Yani bir akıl hastalığı, rahatsızlığı varsa zaten sorumlu olmaz. Ya da çok yalan söylemesi gerekiyor. Müthiş bir yalancı olması gerekiyor. Allah'a karşı ama çirkin ve bir yalan olmuş oluyor. Bu çirkin bir cüret olmuş oluyor. Evet. Değil mi? Bunların Allah'ın yarattığı tabii çok açık. Daha detaylı bilgi için de hocamızın kitaplarından yararlanabilirler.
Evet inşallah. Altı hocamın dikkat çektiği konu çok önemliydi. Bediüzzaman'ın hakikaten çok sayıda hem ahir zaman hem de Hazreti Mehdi ile ilgili müjdeleri var. Onları her programda inşallah teker teker inceleyeceğiz. Tabii onunla birlikte yine çok önemli, çok kıymetli büyük İslam alimlerimizin de Hazreti Mehdi ile ilgili ve onun zamanını tarif eden çok derin ilmi anlatımları var. Mesela bu değerli zatlardan biri Büyük Veli İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bir anlatımı var Hazreti Mehdi ile ilgili. O da şöyle inşallah. Onun için Kur'an'da gelir bildirilir. Kolum şeytandan Allah'a sınırım. Sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde, Nem suresi 62. ayet. Kastedilen mecburiyet zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul olunması beyandır. Ve bu sebepledir ki her asırda olan şiddetli musibetleri ortadan kaldırmaya tam anlamıyla sahip bir kişi zuhur eylemiştir. Ve alemin karışıklığı had safhaya gelip ihtiyaç olunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhura gelse gerekir. Zira doktorun kuvveti, hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamandaysa dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde belaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar bilirler. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Mesnevi, sayfa 250. Yani bakın, İsmail Hakkı hocamız da diyor ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği zamanın bir kere son derece karışıklıkla dolu olacağını, onun maddi ve manevi hastalıkların çok yoğun ve şiddetli olan bir dönemde zuhur edeceğini, bu dönem gelmeden zuhur etmeyeceğini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın böyle büyük manevi hastalıklara o zamana karşı görülmemiş yoğun bir karşılık vereceğini ve Allah'ın onu vesilesiyle bu hastalığa deva olacağını Hazreti Mehdi'nin ve tabii ki çok çok büyük bir ilme sahip olacağını ifade ediyor Hazreti Mehdi'nin. Zira diyor doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir diyor. Yani Mehdi Aleyhisselam ahir zaman için yaratılmış, ahir zamandaki ortam için yaratılmış. Ahir zamandaki ortam da Mehdi Aleyhisselam için yaratılmış. Nasıl bir ortam? Dinden uzaklaşılmış, haşa Allah'ın inkar edildiği, Kur'an'dan uzaklaşılmış, evrimcilerin, Darwinistlerin, ateistlerin kol gezdiği, sürekli yalan söyledikleri, insanları dinden Allah'tan uzaklaştırmaya çalıştıkları bir dönem olacağını, zorlu bir dönem olacağını tarif ediyor. Ama bu kadar zorlu bir döneminde çok kutlu, çok büyük, çok derin bir ilme sahip, son derece etkili, son derece samimi ve inşallah Allah'ın hadis sıfatının onu vesile ederek, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek yeryüzüne tecelli ettireceği bir dönemden bahsediyor hocamız. Ve diyor ki inşallah yine devamında da ahir zamandaysa dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar bilirler. Yani ahir zamanı görenler, o dönemde yaşayacak olanlar, tabii yine Hazreti Mehdi inşallah, onun talebeleri, ahir zamanın gerçekten nasıl büyük bir belaya müptela olduğunu, nedir bu bela? Ateizmdir. Evrim teorisini savunanlar ve o kafanın peşinde gidenlerdir. Darwinizmdir, komünizmdir. Bütün zararlı izimlerdir bu bela. Hakikaten ahir zamana baktığımızda Hoca Efendi'nin ne kadar doğru söylediğini de görüyoruz inşallah. Ne kadar bela varsa, fitne, hücur varsa hepsi sanki ahir zamanda toplanmış gibi. Ama o zorluğa da inşallah bunun en güzel devası olan Hazreti Mehdi gelip inşallah o hastalığı en güzel şekilde tedavi edecek. İnsanları sahip olduğu o samimiyetle, o derin bilgiyle, o Allah aşkıyla etkileyecek inşallah. Ve herkesin ahir zamanda derin iman sahibi olması, imanı zayıf olanların da imanını güçlendirmesine vesile olacak inşallah.
İnşallah. Evet.
İnşallah. Az vaktimiz kalmış. Yine evet. Bir kısa bir yer okuyalım mı?
Evet. Benim hocam.
Cübbeli'ye cevap Beyza Hanım okur mu?
Çok iyi olur.
Şurada Celal Akselvi Gümüşhane'den yazmış. Kısa olduğu için orayı başlayalım.
Hazreti Ali tarafından yazılan Kaside-i Erciye isimli eserde Resulullah için hadi olan Mustafa Adnan şeklinde bir hitap var. Buradan da Resulullah'ın soyadının Hazreti Ali tarafından da Adnan olarak sert edildiğini anlıyoruz. Resulullah Allah'ın soyadı Adnan'dır. Dikkat ettim, Cübbeli konuşmasında bu konuyu biraz daha geçiştiriyor, anlamazlıktan geliyor. Bu konuda tedirgin olacağı ne var anlayamadım.
Evet, izleyicilerimiz gayet dikkatli takip ediyorlar. Öyle yorumlar yapmışlar.
Evet.
Güzel, onlardan biriydi o da. Evet, sonuna geldik herhalde programımızın.
Tamam, şey yapayım. İnşallah. Yayınları 24 saat harinyahya.tv sitesinden takip edebiliyorsunuz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. harinyahya.org ve harinyahya.net sitelerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz.